Değerleriyle Türkiye. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da sizlerle beraberiz. İletişim kanallarımızı hemen duyuralım sizlere. Telefon numaramız +90 312 463 34 19 463 34 21. Bizlere internet üzerinden ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de elektronik posta adresimize degerliturkiye@trt.net.tr'ye e-postalarını iletebilirler. ...2009 yılında dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye'ye dost insan sayısını artırmak vizyonuyla yola çıkan Yunus Emre Enstitüsü bugün dünyanın 56 kentinde faaliyet gösteriyor. Amaçları ise Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün ülkemizin ve dilimizin tanıtımı için çalışan Yunus Emre Enstitüsü'nü tanıtacağız. Yunus Emre Enstitüsü İnsan Kaynakları Müdürü Babür Turna program konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, Yunus Emre Enstitüsü ne zaman ve ne amaçla kuruldu? Böyle başlayalım.
Teşekkür ederim. Yunus Emre Enstitüsü 2009 yılının Nisan ayında resmi olarak açılışını yaptı ama bir kamu vakfı olarak vakıf kanunu 2007 yılında meclisten geçti. Ondan sonraki dönemde hazırlık çalışmaları devam ettikten sonra 2009 yılında resmen faaliyetlerine başladı. O günden bugüne de işte bir ay sonra, yani 2019 Nisan ayına geldiğimizde 10. yaşımızı dolduracağız diye heyecanla bekliyoruz biz de.
Evet, peki kurulma amacı neydi?
Enstitünün kurulma amacı aslında doğal bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor ki bu özellikle Batı dünyasında zaten çok uzun zamandır var olan, sürdürülen bir anlayışın Türkiye'deki tezahürü diyebiliriz. Bildiğiniz gibi ülkemizde çok uzun yıllardır başka ülkelerin kültürel çalışmalar yürüten merkezleri, kültür merkezleri var. O merkezlerde çeşitli aktivitelere katılabiliyorsunuz, o ülkenin dilini öğrenebiliyorsunuz. O ülkeye dair güzel bir intiba edinebileceğiniz bir platform, bir ortam sunuyor bu kültür merkezleri. Bunun 2007 yılına gelindiğinde artık Türkiye'nin de böyle bir kurma ihtiyacı olduğu ve yurt dışında kendisini kültürel anlamda, sanatsal anlamda, dil anlamında tanıtabileceği ve kendi kapasitesini bu şekilde yurt dışına gösterebileceği gerçeği artık herkes tarafından kabul edilmiş olmalı ki enstitümüz açılışı yapıldı ve faaliyetlerine başladı.
Evet, bir de adını merak ediyoruz. Yunus Emre Enstitüsü başka bir isim konulabilecekken Yunus Emre adı seçilmiş. Neden böyle oldu?
Evet. Aslında biz 2007 yılında mecliste çalışmalar, kanunla ilgili çalışmalarda bulunan ve bu işin aslında fikir babası olan eski kültür bakanlarımızdan Sayın Atilla Koç. Burada onun ismini zikretmemiz gerekir, bir borç biliriz bunu. Kendisiyle de bu konuyu görüştük. Onun da bize aktardığı üzere ve tabii ki herkesin üzerinde müttefik olacağı üzere Yunus Emre bizim için herhangi bir şair değil. Bizim tarihimizde yer almış çok eski dönemlerden biri, varlığını sürdürmüş ve hiç unutulmamış olmasının yanı sıra aslında Yunus Emre'yi eşsiz kılan bizim için hiç değişmeyen son derece saf ve arı bir Türkçe ile yazmış olması ve bugün her yaş grubundan insanın rahatlıkla onun şiirlerini okuduğu zaman anlayabilmesi ve bir bağ kurabilmesi. Bu birinci özelliği, ama ikinci özelliği ki bizim için daha önemli. Çünkü Yunus Emre Enstitüsü'nün aslında temel felsefesine çok uygun bir isim Yunus Emre. Bütün dünyaya dostluk ve barış mesajı veren. O devirde, yani Anadolu'nun en karışık olduğu o dönemde siyasal istikrarsızlığın, belirsizliğin, savaşların olduğu bir dönemde bütün dünyaya barış mesajı verebilen, kardeşliği hep ön plana çıkaran ve bunu çok ince, zarif, saf bir Türkçe üslubuyla verebilen eşsiz bir insan olmasından dolayı aslında Yunus Emre'nin sadece ismi değil, biz felsefesini de benimsemeye ve onun mesajını dünyaya enstitümüz vasıtasıyla tanıtmaya çalışıyoruz diyebilirim.
Evet, bu anlamda Türkçe'de bir barış dili mi sizce? Böyle diyebilir miyiz?
Tabii ki dili hangi amaç için kullanırsanız o amaca hizmet eder ama bizim sanıyorum kendi kaynaklarımıza baktığımızda dünyaya barış adına, kardeşlik adına, dostluk adına, huzur ve istikrar adına söyleyebileceğimiz daha çok şey olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar bunların çok fazla paylaşılmamış olması, dünyanın bu değerlerden bir haber olması aslında bir nebze de bizim kabahatimiz. Bunları tanıtmak için geç kalmış olsak bile, hani geç olsun da güç olmasın düsturuyla hareket ettiğimizi varsayarsak, elimizden geldiği kadarıyla şimdi artık bu barış dilini bizim zaten köklerimizde, geleneklerimizde ve anlayışımızda, bizim zihniyetimizde, bizim kültürümüzde var olduğunu ve bizim bu kültürle beslenerek büyüdüğümüzü ve toplumumuzun da bu düstur üzerine yaşayan bir toplum olduğunu dünyaya tanıtmak artık bizim için bir borç diyebiliriz.
Evet. Peki enstitünün yurt dışında kaç kültür merkezi var?
Şu an itibariyle 48 ülkede faaliyet gösteriyoruz. En son rakamlar 58. merkezimizin açılış hazırlıklarının devam ettiği yönünde. 2009 yılındaki enstitümüzün açılışıyla birlikte ilk merkezimizi Saraybosna'da açmıştık. O bizim için tabii herhangi bir merkez değildi. Sembolik anlamı olan bir açılıştı. O günden bugüne işte 10. yılımız içindeyiz ve 58. merkezimize ulaştık. Bu şekilde merkez sayımızı artırarak devam ediyoruz.
Saraybosna'nın ne anlamda bir sembolik anlamı var?
Şimdi tabii ki Balkanların bizim için ciddi bir önemi var. Balkan coğrafyasıyla Anadolu coğrafyasını tarih birleştirmiş. Bunların hani kültürel anlamda birbirinden ayrı düşünülmesi çok zor. Oraya gitmiş olanlar, oradaki hangi ülke olursa olsun Balkan havasını almış olan pek çok insan bu konuda hep aynı şeyleri söylüyor. Yani sanki kendimizi Türkiye'de bir yerdeymiş gibi hissediyoruz diyorlar. Hı hı. Aynı şekilde Balkanlardan Türkiye'ye gelen insanlar da benzer hisleri paylaşabiliyor. Farklı bir dil konuşuyor olmamız, farklı coğrafyalarda yaşıyor olmamız, farklı kültürlere mensup olmamız bu gerçeği değiştirmiyor. Çünkü tarih her yerde kendini hissettirebiliyor. Ama biz sadece tarihi bir bağ üzerinden bir ortaklık kurma çabasında olursak bu bizim için yetersiz olur. Bir süre sonra yetmez diyebiliriz. O yüzden Saraybosna'yı seçmemizin sebebi birincisi savaştan hemen sonra Saraybosna'nın, tabii ki Bosna her şeyin genel anlamında, böyle bir ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için ve kültürel bağlarımızı sadece siyasi bağlar, sadece ekonomik bağlar değil, kültürel bağlarımızın da canlandırılması gerektiğini ve tekrar tabiri caizse birbirimizi hatırlamamız gerektiğini düşündüğümüz için hem Türkçenin hem Türk kültürünün orada tekrar temsil edilmesi, ama sadece bizim kültürümüzün temsil edilmesi değil, onların kültürünün de yine Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla tekrar Türkiye'de tanıtılması, temsil edilmesi gerekliliğinden hareketle Saraybosna seçildi diyebilirim.
Evet, Saraybosna dedik. Bunun dışında en çok hangi bölgeler peki Türkiye ile ilgileniyor? Öyle soralım.
Saraybosna'dan başladık tabii. Balkanlar ilk dönemde, yani bu ilk 10 yılımızın ilk dönemlerinde daha ziyade Balkan ülkelerinde merkez açtığımızı söyleyebilirim. Benzer sebeplerle. Daha sonra dünyanın farklı bölgelerine yöneldik ama yine yakın coğrafyalardan. Tabii ki bunun lojistik sebepleri var. Orta Doğu ve Avrupa'nın özellikle Türk nüfusun yoğun olduğu ülkeleri ve daha sonra Orta Asya, Uzak Doğu, bu şekilde ilerliyoruz. Yakın bir zamanda sanıyorum herhangi bir merkezimizin olmadığı bir kıta kalmayacak. Aslında şu anda Amerika'dan Avustralya'ya kadar hemen hemen her yerde enstitümüzün bir temsilciliği mevcut.
Evet, Afrika da önemli değil mi bu konuda? Özellikle Türkiye'nin oraya yardımlarını düşünecek olursak.
Elbette, yani Afrika'ya Türkiye'nin bu konuda çalışan çok önemli kurumları var. Ciddi biçimde orada faaliyet gösteren. Biz de Afrika'da Türkiye'yi temsil etmek üzere faaliyet gösteriyoruz, çalışıyoruz. Afrika'nın bizim için bir önemi aslında nispeten yakın bir coğrafya olduğunu söyleyebiliriz ama kültürel anlamda ne yazık ki çok zayıf bağlarımızın olduğu bir kıta. Biz bunu onları tanımak ve onlara kendimizi tanıtmak bakımından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. O bakımdan sadece Kuzey Afrika değil, Afrika'nın iç kesimleri, hatta Güney Afrika, en güney ucu olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar çeşitli faaliyetlerimiz devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir kültür merkezimiz var. Gerçekten çok yeni şeyler öğreniyoruz ve yeni bağlar kurarak Türkiye'yi tanıtıyoruz. Tabii bu süreç içinde bizi de şaşırtan şeyler oluyor. Hani bizi çok iyi bildiklerini zannettiğimiz ülkelerin aslında bizi o kadar iyi bilmediğini, o kadar iyi tanımadığını da görüyoruz. Bu da aslında bizim için önemli bir açıyı kapatma fırsatı sağlıyor diyebilirim.
Evet. Peki 2009 yılında kuruldu enstitü. Kurulduğu yıldan bu yana kaydettiği gelişmeleri biraz da alalım sizden.
Elbette. Enstitümüz iki temel faaliyet alanı üzerine aslında faaliyet gösteriyor. Birincisi Türkçenin, Türk dilinin öğretimi. Bu çok kapsamlı bir başlık aslında. Tek başına sadece bir kurs açıp da Türkçe öğretmek değil bizim işimiz. Bunun çok fazla yan dalları var. Bunu destekleyecek başka alanlar var. Sadece Türkçe öğretimi değil, materyal üretimi söz konusu. Bu materyali öğretecek yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzmanlaşmış personel ihtiyacı var ki Türkiye'deki üniversitelerde yakın zamana kadar Türkçenin yabancı dilde öğretimi konusunda fazla bir çalışma yapılmamış ne yazık ki. Bir dili, o dili ana dil olarak konuşanlara öğretilmesinden çok farklı bir şey yabancıya öğretilmesi. O dili ana dil olarak öğrenmeyen, ikinci dil olarak öğrenenler için. Dolayısıyla farklı teknikler, farklı metotlar uygulamanız gerekiyor. Farklı materyallere ihtiyacınız var. Hepsinden önemlisi bir farkındalığa ihtiyacınız var. Çünkü karşınızdaki insan sizin kültürünüze yabancı bir insan. Sadece dilinize değil, kültürünüze de, yaşam tarzınıza, dünyaya bakışınıza yabancı. Dolayısıyla dil öğretmek aslında kültürel etkileşimin başladığı en önemli alan. Yani bizim sınıflarımız aslında dil öğretimi sınıfının ötesinde kültür öğretimini de yapan bir köprü vazifesi görüyor. O yüzden dil öğretmek için görevlendirilen arkadaşlarımızın sadece dil öğretme konusunda yetkin olması yetmiyor. Aynı zamanda doğru iletişim kurması, farklı kültürlerle iletişime geçebilmesi ve hiçbir zaman karşısındakinin başka bir kültürden olduğunu unutmadan ona elini uzatabilen, ona kendi kültürünü anlatabilen ve kendisi de onun kültürüne açık olduğunu gösterebilen, bir anlamda bizim tabirimizle bir kültür diplomatı olması gerekiyor. Her sözünü, her davranışına çok dikkat etmesi, kendisi için ya da bizim kültürümüzde sıradan ya da normal kabul edilen bir davranışın, bir jestin, bir mimiğin karşı taraf için incitici olabileceğini bilmesi. Hı hı. O yüzden her adımına dikkat etmesi, sadece sınıf içinde değil, sınıf dışındaki hareketleriyle de bir kültür diplomatı olmanın gerekliliğini yerine getiriyor olması, bunun bilincinde olması gerekiyor.
Evet, çünkü bir örnek oluyor değil mi?
Elbette. Çünkü sizin tek bir okutmanınızın yapacağı en ufak bir hata sadece o okutmanla ilgili değil, sadece sizin kültür merkezinizle ilgili değil, sizin dilinizle ilgili değil, tamamen sizin kültürünüze ve sizin kimliğinize yapışacak bir etiket haline gelebiliyor.
Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, bir müzik arası verelim değerli dinleyicilerimiz. Bircan Pulukçuoğlu seslendiriyor, bir Samsun türküsü dinleyeceğiz. Yol üstüne kurdum kara kazanım.
Yol üstüne kurdum kara kazan. anamdan babamdan intizar almam vay
Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Yunus Emre Enstitüsü İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Babür Turna ile sohbetimiz de devam ediyor. Evet, yabancılara Türkçe öğretimi ülkemizi tanıtmak amacıyla kültür sanat faaliyetleri, bilimsel çalışmalara destek veriyor enstitü. Şöyle şunu merak ediyorum, Türkçe öğrenime katılım nasıl ve katılım neye göre gerçekleşiyor?
Evet. Bizim yurt dışındaki kültür merkezlerimiz şu anda fiziksel olarak Türkçe öğretiminin yapıldığı en etkin sınıfları sunan yer diyebilirim. Yaklaşık 60'a yakın merkezimizde Türkçe sınıflarımız var. Türkçe kursları açıyoruz ve bu kurslarda isteyen adaylar kayıt yaptırarak belirli dönemler içinde belirli sınavlardan geçerek eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Bu tabii bizim bildiğimiz anlamda geleneksel bir dil öğrenme yöntemi. Bunun için ürettiğimiz özel materyaller var. Konuşmamızın birinci kısmında biraz değinmiştik. Sadece dil öğretimi yapmıyoruz. Çünkü şu da bir gerçek ki ana dili Türkçe olmayan birisine Türkçe öğretmek için farklı bir materyal, farklı yöntemler kullanmak zorundasınız. Bundan dolayı biz enstitü olarak çeşitli bölgelerde kullanacağımız ders kitaplarını, işte okuma kitaplarını, alıştırma kitaplarını da kendimiz üretiyoruz. Çünkü bunların, bu materyalin de yine farklı kültürdeki insanlara hitap edeceğine dikkate alınarak ona göre üretilmesi gerekiyor. Bu bahsettiğim birinci kısım doğrudan bizim kültür merkezlerimiz üzerinden kursiyerlerimizin Türkçe öğrenebileceği bir yöntem. Bir başka yöntem de tabii günümüzün hızla gelişen teknolojisine uygun olarak biliyorsunuz bugün çok farklı dil öğrenme yöntemleri var. İnternet üzerinden çeşitli aplikasyonlar indirerek ilgi duyduğunuz dille ilgili temel bazı şeyler öğrenebiliyorsunuz. Bunu birçok ülke kendi dilini öğretmek için çok profesyonelce yöntemlerle yapabiliyor. Biz de bu konuda uzun bir çalışma sürecinden sonra Türkçe öğretim portalını geliştirdik. Bu portalde pek çok farklı alanda hiçbir şekilde sınıfa gitmek mecburiyetinde olmadan bir aday Türkçeyi belirli seviyelerde öğrenme şansına sahip. Sadece internet üzerinden üye olması ve dersleri internet üzerinden takip etmesi yeterli. Okuma, yazma, konuşma becerilerini tam anlamıyla tamamladığı zaman edinebileceği bir imkan sunuyor. Yaklaşık 1,5 yıl olmasına rağmen bizim portali açışımızın üzerinden şu anki üye sayımızın 200 bine yaklaştığını söyleyebilirim ki bu dünya üzerinde iyi bir rakam aslında. Hı hı. Tabii daha da iyi olabilir, daha iyi olması için çalışıyoruz. Bunun tabii sonunda dil öğretiyorsunuz ama dil öğrettiğinizi ve karşınızdaki adayın dili belli bir seviyede öğrendiğini de kanıtlaması gerekiyor. Bu da dil öğretiminin kaçınılmaz bir sonucu. Dolayısıyla yine biz enstitü olarak bir uzaktan Türkçe sınavı gerçekleştiriyoruz. Bu sınav Türkçenin yeterliliğini dünyanın üzerinde herkesin bildiği seviyeyi, bildiği Avrupa Birliği'nin kabul ettiği kriterler çerçevesinde o seviyelere uygun olarak kanıtlayabileceği bir sertifika almasını sağlayan bir sınav oluyor. Kısaca TYS dediğimiz bu Türkçe yeterlik sınavı yılın belirli dönemlerinde dünya üzerinde belirli merkezlerde bizim uzmanlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Sınav da yine bizim uzmanlarımız tarafından hazırlanıyor. Ve bu sınavda belli bir seviyenin üzerinde başarı gösteren adaylar Türkiye'de üniversite okumak istediklerinde bu sertifikayla dil sınavından muaf olarak doğrudan bölüm derslerine başlama hakkına sahip olabiliyorlar. Ki bu da Türkiye'de yüksek öğrenim düşünen adaylar için çok önemli bir avantaj sağlıyor.
Evet. Peki Türkçe öğrenmek kolay mı?
Bu aslında adayın ana dilinin ne olduğuyla biraz da irtibatlı bir soru. Birçok ülkede yani Türkçenin farklı gramer yapısı olmasından dolayı zor olduğuna dair kursiyerlerimizin bize getirdiği, bizim önümüze sunduğu bazı tabiri caizse şikayetler var. Türkçe zor bir dilmiş diye biz de duyuyoruz. Ama bizim şu anda çok ciddi de bir avantajımız var. Bu da bir gerçek. Birçok ülkede de belli bir seviyede Türkçe öğrenmiş olarak kurslarımıza başvuran adaylar olduğunu görüyoruz. Özellikle genç kesimden. Tabii internet burada çok ciddi bir faktör. Ama bir başka gerçek daha var ki o da dünyanın pek çok yerinde izlenen Türk dizileri. Pek çok kursiyerimiz sadece dizi izleyerek belli seviyede, konuşmanın özellikle belli seviyelerinde Türkçe öğrenmiş olarak geliyor ve onun üzerine tabiri caizse dil bilgisi eğitimini alıyor ve resmi olarak sertifika kazanma hakkı elde ediyor. Bu tip avantajlarımız var. Bunlardan da yararlanarak Türkçe öğretimini daha da geniş bir coğrafyada daha da kolaylaştıracak çalışmalar yapıyoruz. Yeni materyaller, işte okuma parçaları, dinleme parçaları, özellikle müzik biliyorsunuz dil öğreniminde çok önemli yeni bir başka vasıta. Türkçe şarkılarla biz ne kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarsak tabii ki o dilimizi öğretmek de o kadar kolaylaşıyor. Bu biraz da elinizdeki materyalin kapasitesiyle ilgili bir şey.
Evet, peki Türkçe öğrenmek isteyenler bir portala başvurabiliyorlar.
Evet.
Bir yeterlilik sınavında da seviyelerini tespit edebiliyorlar.
Evet.
Türkçe öğrenmede peki Yunus Emre Enstitüsü'nün başka etkinlikleri nelerdir?
Türkçenin daha yaygın, daha kullanılan, daha tanınan bir dil olması aslında temelde Türkiye'nin doğrudan ekonomik gücüyle ilgili bir konu. Özellikle yakın coğrafyada biz merkezlerimizde Türkçe öğrenen kursiyerlerle yaptığımız görüşmelerde kendi ülkelerinde iş bulabilmek için, daha iyi işler bulabilmek için bir istihdam kapısı olarak Türkçe'yi görebiliyorlar ki bu çok önemli bir gelişme. Yani Türkiye'nin ekonomik gücü ilerledikçe, arttıkça, yurt dışındaki yatırımları arttıkça, yurt dışında faaliyet gösteren Türk firmaları arttıkça elbette Türkçe bilen çalışan sayısına olan ihtiyaç da artıyor. Bu da o ülkelerde Türkçe'ye rağbetin artmasını sağlıyor. Bu çok önemli bir faktör. Yani Türkiye'nin gücü arttıkça Türkçenin de etkisi artacak. Ama tabii sadece bunun için değil, daha sosyal amaçlarla Türkiye'ye gelmek isteyen, Türkiye'de tatil yapmak isteyen, Türkiye'de okumak isteyenler için de aynı zamanda Türkçe önemli bir kapı. Biz kültür merkezlerimizde belli bir süre ders almış olan ve belli bir seviyede Türkçe öğrenmiş olan kursiyerlerimizi her yıl Türkçe Yaz Okulu adında bir yaz okulu düzenliyoruz. Bu yaz okulu kapsamında özellikle Temmuz sonu, Haziran başı dönemlerinde yıldan yıla değişmekle birlikte yaklaşık bir ay süren bir hem eğitim hem eğlence programı diyebileceğimiz bir fırsat sunuyoruz. Bütün masrafların enstitümüzün karşıladığı programda yurt dışındaki kültür merkezlerimizden başvuran adaylar arasında yapılan bir seçim sonucu. Geçen yıl yaklaşık 1000'e yakın kursiyerimiz geldi. Çeşitli şehirlerde üniversitelerimizle yaptığımız anlaşmalar sonucunda onların kampüslerinde konaklama imkanı veriyoruz. Türkçe eğitimlerini daha ileri seviyede devam ettirme şansı kazanıyorlar. Yerel unsurlarla irtibat kurup Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Geleneksel olarak Türk yaşam tarzını yahut modern Türkiye'nin yüzünü görme şansı elde ediyorlar. Türkiye'nin yaklaşık 20 küsur şehrinde bir ay geçirip en sonunda İstanbul'da bütün gruplar toplanıp bir veda töreniyle ülkelerine dönüyorlar. Bu onlar için çok muazzam bir deneyim oluyor. Ve her yıl başvurunun gittikçe arttığını görüyoruz ki bu da sevindirici bir şey. Geçen yıl yaklaşık 90 bin başvuru olmuştu ki işte dediğim gibi 1000'e yakın
90 binden 1000'e seçilim olmuş.
Yaklaşık 1000 kişiyle sınırlamak zorundayız. Çünkü bizim de hem maddi anlamda kapasitemiz sınırlı hem de çok ciddi bir lojistik gerektiren bir çalışma bu. Buna biz geçen yıldan itibaren farklı bazı eklemeler daha yaptık. Örneğin Türkçe yaz sinema okulu yaptık. Belirli ülkelerden profesyonel anlamda sinemayla uğraşan sinemacılar, yönetmen, senarist gibi seçilerek Türkiye'de İstanbul'da bizim organize ettiğimiz ve yerel partnerlerle, üniversitelerle birlikte hazırladığımız bir yaz okulu, sinema üzerine bir yaz okulu gerçekleştirdik. Burada da Türk sinemasının tanımaları, Türk sinemasının önemli isimleriyle buluşmaları ve sinema atölyesinde Türkiye ile ilgili küçük filmler yapmaları istedik. Bu da yine çok başarılı oldu. Önümüzdeki yıldan itibaren de bu tür tematik yaz okullarını arkeoloji gibi konularda devam ettirmeyi düşünüyoruz.
Evet, bir de Türkçe öğretenlerin eğitimi var galiba. Bununla ilgili evet. Çalışmalar var mı?
Elbette bahsettiğim gibi bu Türkçe öğretimi sadece tek başına sınıfta bir dil öğretimiyle sınırlı bir iş değil. Bizim aynı zamanda eğiticileri de eğitimiyle ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu konuda da biz gerek enstitü çalışanlarımızı gerekse bizden talepte bulunan farklı kurumlarda çalışanları Türkçe öğretimi konusunda özellikle yabancılar Türkçe öğretimi konusunda destek veriyoruz, eğitim sağlıyoruz. Bizim çeşitli periyotlarla açtığımız sertifika programlarımız oluyor. Bu vesilelerle yurt dışında edindiğimiz tecrübelerden de yola çıkarak ana dili Türkçe olmayan farklı kültürden insanlara bir dil nasıl öğretilir, nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı, neler yapılmamalı konusunda sadece teknik anlamda bir dil öğretimi değil, aynı zamanda bir kültürel hassasiyet, kültürel iletişim kurma becerisi de kazandıracak çalışmalar yapıyoruz.
Evet, bir de yeni bir proje var. 2016 yılından bu yana gerçekleşen Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı. Bu nasıl bir eğitimdir? Ne için açılmış bir programdır?
Evet, kültürel diplomasi aslında bugün uluslararası anlamda kabul görmüş, literatüre geçmiş bir kavram. Ülkelerin kendilerini tanıtmak ve kendi intibalarını karşı tarafta iyi bir intiba bırakmak için, iyi bir izlenim bırakmak için yaptıkları çalışmaların tümünü aslında kültürel diplomasi adı veriyoruz. Bu da bir tür diplomasi ama yine daha büyük bir kavram olan yumuşak güç kavramının altında bir önemli bir saç ayağı. Kültürel diplomasi biz yine 10 yıllık tecrübemizden yola çıkarak kültürel diplomasi konusunda da bir eğitim ihtiyacı olduğunu tespit ederek bu yıl İstanbul'da bir eğitim programı başlattık. Yine çok sayıda başvurudan yapılan bir seçimle şu an yaklaşık 100 kadar aday İstanbul'daki bizim ofisimizde kültürel diplomasi alanında bir eğitim görüyor. Bu eğitimden amaç az önce dil öğretimiyle ilgili bahsettiğim konuları daha geniş kapsamda, yani farklı bir kültürle nasıl iletişim kurulması gerekir, farklı kültürlere nasıl yakınlaşılması gerekir ve Türkiye'nin bu konudaki potansiyeli nedir, güçlü olduğu alanlar nedir, güçlendirmesi gereken alanlar nedir, bunları görebilecekleri, bunları öğrenebilecekleri ve yeni projeler geliştirebilecekleri bir eğitim programı sunuyoruz. Şu bir gerçek ki biz evet Türkiye olarak çok önemli değerlere sahibiz. Hem geçmişten gelen hem bugün ürettiğimiz çok önemli bir potansiyelimiz var. Ama bunu yurt dışında tanıtmak, yurt dışında doğru tanıtmak ve doğru anlatmak, doğru hedef kitleye ulaşarak anlatmak, doğru yöntemlerle anlatmak başlı başına ayrı bir iş, ayrı bir eğitim gerektiriyor. Dolayısıyla bizim kültürel diplomasi eğitim programına başlamamızın da altında böyle bir sebep var. bu konuda çalışan, bu konuda yetişmiş, bu konuda tecrübe sahibi olmuş insanların yeni nesillere bu tecrübeyi aktarması ve edindiğimiz bu tecrübeyi onlarla paylaşarak yeni nesillerin de bu konuya hem ilgi duyması hem de yeni projeler, yeni çalışma alanları, yeni kurumlarda çalışacaklar için bir altyapı sağlanmasıdır amacımız.
Evet, eğitmenlere baktığımızda İlber Ortaylı var, Alev Alatlı var, böyle evet. isimler var. Evet. Ne kadar sürecek peki eğitim?
Yaklaşık 3 ay kadar sürecek. 3 aylık eğitimimizin aslında iki temel yaklaşım tarzı var. Bir tanesi teorik eğitim. Ki bu alanındaki uzman hocalarımızın verdiği teorik eğitimler. Arkasından atölye çalışmalarıyla destekleniyor. Yani bu eğitime katılan adaylarımızdan sadece oturup da o uzman kişiyi dinleyip not almalarını beklemiyoruz. Öğrendiklerinden, gördüklerinden yola çıkarak yeni şeyler üretmeleri, yeni fikirlerle ortaya çıkmalarını ve kendilerini bu anlamda geliştirmeleri ve araştırmaya açık olmalarını bekliyoruz. Dolayısıyla eğitimin bir önemli bir kısmı da tamamen uygulamalı. 3 aylık bu sürecin ardından ikinci bir süreç daha başlayacak. Orada da bu grubun içinden öne çıkan, başarılı olan adaylarımızı sahada daha somut projelerde izleme şansı bulacağız. Hem onlar kendi tecrübelerini arttırma imkanı bulacaklar hem de biz onları daha yakından tanıma fırsatı bulacağız.
Evet, peki geleceğe yönelik hedefler, projeler nelerdir?
Enstitümüz kurulduğundan beri sürekli bir gelişim içinde, hızlı bir gelişim içinde. Dünya üzerinde Türkçe olan talep artıyor. Dünya üzerinde Türkçe olan talep arttığı gibi Türkiye'yi tanımak isteyen insanların sayısı artıyor. Biz bütün bu taleplere karşılık vermek üzere, cevap verebilmek üzere sürekli kendi kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Birincisi tabii bunun ilk adımı yurt dışındaki kültür merkezi sayılarını arttırmak. Ama bu yeterli değil. Aynı zamanda üretimimizi de arttırmamız gerekiyor. Daha fazla insan yetiştirmemiz gerekiyor. Ürettiğimiz materyalleri arttırmamız gerekiyor. Bunların hepsi bizim önümüzdeki dönemde planlarımız arasında. Kültürel faaliyetler ki çok fazla değinme fırsatı bulamadık. Onlar da aslında çok önemli birer köprü vasıtası görüyor. Farklı vesilelerle o ilgili toplumda Türk kültürünün tanıtıcı pek çok faaliyet de yapıyoruz. Türk müziği, Türk resmi, bilimsel konularda çalışmalar yapıyoruz. O ülkenin bilim adamlarıyla irtibat kurup Türkiye'deki bilim adamlarıyla birlikte çalışabilecekleri ortamlar konusunda onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yine hiç değinemediğimiz ama yine çok önemli bir alan olan spor diplomasisi var. Spor insanları birleştiren çok önemli bir vasıta ve bir ülkenin gücünü, bir ülkenin olumlu imajını pekiştiren çok önemli bir güç spor diplomasisi. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Yani yapacağımız çok iş var önümüzdeki dönemde. İnşallah önümüzdeki 10 yıl daha güçlü, daha gelişmiş, daha büyük bir Yunus Emre Enstitüsü olsun diye çalışıyoruz.
Bizler de kolaylıklar diliyoruz efendim.
Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü İnsan Kaynakları Müdürü Babür Turnay'dı. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle bizlere degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.